Sayın izleyicilerimiz, gece programımıza Sayın Doktor Oktar Babuna ve Sayın Doktor Cihat Gündoğdu ile devam ediyoruz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
İnşallah.
Nasılsınız? Çok şükür, elhamdülillah. Siz nasılsınız?
Allah'a çok şükür, biz de iyiyiz. Bugün nelerden bahsetmeyi düşünüyorsunuz Doktor
Evet, hocam? Evet, hocam da dün söylemişti. Bu Darwinizm hani ahtapot gibidir. Bir konu kesersin, başka bir oradan yerden çıkar diye. Bu bitene kadar buna vurmak çok önemli. İman hakikatleriyle, değil mi? Bilimsel delillerle. Bu fitnenin kaldırılması bir numaralı konu aslında inşallah. Çünkü tabii bu fitne kaldırıldığında İslam ahlakı hakim olacak inşallah.
Şimdi Darwinistlere bakıyoruz. Evet. Mesela hala sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar. Yani sanki hani bir şey olmadı ki şeklinde takılıyorlar. O şekilde cümleler sarf ediyorlar. Ama baktığımızda çok dehşetli bir yıkılma oldu yani Darwinizm'de. Özellikle yaratılış atlasının işte dünyada pek çok akademisyene ulaşmasıyla birlikte... dünyadaki pek çok yönetici konumundaki insana ulaşmasıyla birlikte zaten fikir olarak şu anda ortadan kalkmış durumda. Çok cılız böyle bir iki ses var. Onlar da ne bakıyorsun, ne konuşuyor diye baktığınızda işte Sayın Adnan Oktar'ın eserinden bahsediyorlar zaten. Eserinden bahsettikten sonra diyorlar ki yok işte aslında bir şey olmadı ki şeklinde konuşmaya devam ediyorlar. Öyle değil. Şimdi mesela ben size birkaç alıntı söyleyebilirim o konuyla ilgili olarak. Reddin arkasında bir kabulleri var. Ve bunları cümle olarak da ifade ediyor çoğunluğu. Pek çok bilim adamı var bu şekilde büyük bir yenilgi olduğunu kabul eden bilim adamı. Mesela biyolog William Fix diyor ki araştırmanın ön planında olan bilim adamları klasik Darwinizme öldürücü bir darbe vurmuştur. Bu haberi doğrudan insanlara veremiyorlar. Yani Darwinizmin yıkıldığını doğrudan haber olarak insanlara veremiyorlar. Bunu yalnızca teknik yazılarına ve gizli tavsiyelerine saklıyorlar diyor. Ya yani kendi aralarında konuşabiliyorlar ancak. Yoksa halka bir şey hissettirmemeye çalışıyorlar. Ya yani olayı örtbas etme çabaları var. Mesela Darwinist antropolog Robert Martin diyor ki 1972 yılında Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nden Nils Eldridge ve Harvard Üniversitesi'nden Stephen Jay Gould ki bunlar neo-Darwinistler olarak bilinir. Bunlar bir araya gelip bir toplantı yapıyorlar. Ne toplantısı yapmışlar onu şimdi söylüyor. Sıçramalı evrim kavramını ortaya atan bir makale yayınladı. Evrim yavaş, düzenli ve aşamalı bir şekilde ilerliyor ise bu durumda türler arasında bulunması gereken tüm ara geçiş formlarının nerede olduğunu sordular. Kendi kendilerine sormuşlar. Belki de bunları bulmanın ne kadar zor olmasının nedeni, bu kadar zor olmasının nedeni aslında mevcut olmamalarıdır. Bakın kendi araları bir toplantı yaptılar. Dediler ki ara geçiş formlarını bulamıyoruz. Buna makul bir açıklama yapmamız lazım. Yani sessiz kalamayız bu gerçek karşısında. Ne diyelim, ne diyelim? Sıçramalı evrim olmuştur diyelim dediler. Şimdi sıçrama ne demek? Şimdi sıçrama şu demek. Yani diyorlar ki kurbağa bir anda prens oldu diyorlar. Ya da türler olarak düşünürsek. Diyorlar ki işte balık bir anda sürüngene dönüştü. Kara cansızına dönüştü diyorlar. Ara geçiş formları yok ya. Yani bir balığın. Oysa Darwinizm ne diyordu? İşte küçük küçük aşamalarla birbirini takip eden aşamalarla ve biriken değişimler sonuçta apayrı bir canlıya o canlıyı dönüştürüyor, evrimleştiriyor diye iddiada bulunuyorlardı.
Şimdi tam tersi.
Bunun kanıtları olmayınca böyle bir dönüşümün ne diyorlar? Tamam biz balığı görüyoruz, evet sürüngeni de görüyoruz, tamam. İşte tamam böyle işte bir anda dönüşmüştür. Yani çok komik bir şey.
Yani sürüngen yumurtasından... Kırılıyor yürüsürüngen evet. Yumurtası tam yavruladığı şey olduğunu. İçinden kuş çıkıyor.
Buna sıçramalı diyorlar. Yani sıçramış da o hale dönüşmüş. Kardeşim yani neyle dönüşmüş? Yani bunu ne yapmış da böyle bir şey olabilir ki? Yani sen bana bunun masal yönünü tamam güzel anlatıyorsun. Masal cümlelerin de güzel belki ama. Tamam insanlar dinliyordur da ilginç geliyor onlara. Filmin senaryoları da ilginç geliyor. Masallar da ilginç gelemiyor insanlara. Yani hararetle dinletebilirsin insanları ama... Sen yani bilim diyorsan bunun kanıtlarını ortaya koyman lazım. Yani ne olmuş da bu buna dönüşebilir ki? Yani böyle bir şey mümkün mü? Teknik olarak, bilimsel olarak mümkün mü? Hayır değil. İşte bunu işte Sayın Adnan Oktar biz de vesile olduk inşallah. Yaptığımız konferanslarda, dünya çapında, üniversitelerde yaptığımız konferanslarla yaptığımız konferanslarda gösterdik. Yani böyle bir mekanizma olamayacağını gösterdik. Ara geçiş formlarının olmadığını gösterdik. Ve ne oldu? Darwinizm şu anda çökmüş durumda. Bunu reddedemiyorlar çöktüğünü ama kabul ediyorlar kendi aralarında.
Bakın bunun delilleri de var. Şimdi bu yeni çıkan bir haber. Geçtiğimiz günlerde Amerika'daki bir konuyla ilgili Associated Press haber yaptı bunu. Bu da ABC News'ta çıkan şeyi. Diyor ki Amerika'daki ev okullarında yani çocukları evde eğiten ebeveynler, anne babalar Darwin'i kovuyorlar. Darwin'in evrimini. Bakın şöyle diyor. Associated Press tarafından yayınlanan bir makaleye göre evde eğitim veren ailelerin %83'ü Darwin teorisini reddetmekte ve çocukların da yaratılış gerçeğine göre eğitim vermek istemekte. Buna göre Amerika'daki 1,5 milyondan fazla çocuğun, bakın 1,5 milyon eğitim almasını sağlayan yayınların çok büyük bir çoğunluğu inanç esasları doğrultusunda yazılıyor. En çok satılan biyoloji kitaplarının ise evrim teorisini reddeden ve yaratılış gerçeğini anlatan ders kitapları olduğu tespit edilmiş. Kitapların tirajları gizli tutulmakla beraber satış rakamının yıllık 1 milyara ulaştığı tahmin ediliyor.
Maşallah.
Yani çatır çatır maşallah gidiyor. Sadece yani tabii Amerika'da değil, Avrupa'da bu şekilde. Türkiye'de zaten %99'ları biliyorsunuz buldu inşallah. Allah'a inanan yani evrime inananlar artık böyle %1 hatta daha da altına da düşmüştür. Türk halkının da evrime inanmadığı çok açık. Bakın bunu da ben size örneğini göstereyim. Biliyorsunuz Adnan Bey'in ve arkadaşlarının biliyorsunuz birçok yerde sergileri kurulmuştu. Evet, koleksiyonerler böyle sergiler yapmışlardı. Bakın bunlardan bir tanesi de. Türk halkı ne düşünüyor?
Aklı ve mantığı olan sergiyi izleyen her insan bizi yaratan Allah-u Teala'nın varlığına inanmama gibi ihtimal yok zaten.
Darwin teorisini çürüttüğü için özellikle ben görmeye gelmiştim. İkinci kez geliyorum.
Veteriner hekimi. Zaten fosillerle bunlarda evrim teorisi tamamen tarihe gömülmüş oluyor.
Bu fosiller gerçeği yansıtıyor. Çünkü canlı örnekler, gerçek örnekler.
Üniversite öğrencisiyim. Sergi gerçekten çok güzel. Evrim aldatmacasını gözler önüne seriyor.
Sergi çok gerçekçi buldum ve inanıyorum artık evrim teorisi diye bir şeyin olmadığına.
Ben arkeolojim aynı zamanda. Burada da gördüğümüz kadarıyla evrim teorisinin bu anlamda bir safsatı olduğu anlaşılmaktadır.
Evrim teorisi zaten artık 21. yüzyılın bir teorisi değil. Köyüne bir teori.
Yıllar önce çürütülmüş bir teori hala bazı çıkar çevreleri tarafından yaşatılmaya çalışılıyor.
Yıllardır öğrencilere evrim teorisi diye bir iddianın olduğu, ara geçiş formlarının milyonlarca olduğu söyleniyor. Ama delil olarak bir tane bile gösterilmedi bize. Yani zaten ara geçiş formu yok. Olanlar da sahte ve bulunan bütün fosiller değişmemiş. Yani bu yani çok mükemmel.
Evet, yani bu neyi gösteriyor? Evrime yeni, özellikle yeni kuşak üniversite öğrencileri inanmıyorlar. Çünkü yapılan çalışmalar, bilimsel deliller bunu tamamen çürüttü. Zaten nitekim bu haber de onu gösteriyor. Yani şimdi hocamızın kitaplarının etkileri Amerika'da, Avrupa'da muazzam etkisi oldu ve vesile oldu hakikaten. Değil mi? Normalde böyle değildi. Çünkü evrin %95'i tarafından korunan, değil mi, devletlerin bir Darwinist diktatörlük var. Dolayısıyla yenilmez sarsılmaz zannediliyordu ki hakikaten devlet tarafı resmi politikası olarak korunuyor. Üniversitelerde evrimi en ufak karşı çıkan hemen atılıyordu. Böyle bir koruma mekanizması geliştirmişlerdi. Buna rağmen çatır çatır ezildi. Değil mi? Elhamdülillah sonuçları da bu şekilde yayınlanıyor. Şimdi çocuklarını hatta bu yüzden okula götürmek istemeyen, göndermek istemeyen insanlar ortaya çıkmış Amerika'da. Yani sırf evrime anlatıldığı için evde eğitim veriyor aileler. Bunlar da zannedildiği gibi, bakın haberde de söylüyor, düşük gelir ya da eğitim seviyesine sahip kimseler değil. Arizona Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre evde eğitim veren anne babaların %89'u lise sonrası eğitimlerine devam etmiş, %61'i ise lisans ve lisans üstü diploma almaya hak kazanmış kişiler. Yani Amerika'da onu gösteriyor, artık evrim, Darwinizm bitme noktasına geliyor. Tabii bunun için yapılması gereken çalışma şu üniversitelerde kalan, gururundan, kibirinden, hayat tarzını değiştirmek istemeyen bazı insanların da, değil mi, köhne fikirlerden kurtarmak. O olduğu takdirde inşallah çok güzel ahlak, İslam ahlakı bütün dünyaya hakim olacak.
Mesela Amerika'dan bakın bir bilim adamı ne diyor? İtiraf ediyor bu evrim teorisinin çöküşünü. Diyor ki, Illinois Üniversitesi ekoloji bölümünden Darwinist olmasına rağmen kendisi, Frazetta profesör diyor ki, her geçen yıl evrimin oldukça basit görüşleri çöküşe doğru gitmeye devam ediyor. Evrimin oldukça basit görüşleri. Ne bunlar? Mutasyonlar. Bunu mekanizma olarak öne sürüyordu. Mutasyon temelini oturtmaya çalışıyorlardı. Ve doğal seleksiyon tabii ki. Mutasyonların hiçbir şekilde bir canlıyı evrimleştiremeyeceği, ona bilgi yüklemeyeceği, yeni bilgiler eklemeyeceği bugün açıkça biliniyor. Bunu ortaokul öğrencisi de biliyor artık, yani düşünün. Ve doğal seleksiyon hiçbir şekilde bir canlıyı evrimleştiremeyeceği gerçeği de artık bugün biliniyor. yine aynı şekilde onun genlerine yeni bir bilgi ekleyemeyeceği biliniyor çünkü. Yani böyle bir mekanizma yok çünkü bir canlıya yeni bir apayrı bir yeni bir organın yeni bir sistemin bilgisini ekleyebilecek bir mekanizma yok doğada. E böyle olunca tabii ki evrim de zaten olmamış oluyor. Yani imkansız bir şey olmuş oluyor. Bir hayalden öte bir şey olmamış oluyor tabii ki. O yüzden basit görüşleri çöküşe doğru gitmeye devam ediyor diyor. Avrupa'da yine aynı şekilde Fransız Darwinist Jean-Pierre Lehmann var. Bakın ne demiş. Diyor ki geçmişteki klasik haliyle Darwinizm artık enkaza dönüşmüştür. Geçmişteki klasik haliyle Darwinizm artık enkaza dönüşmüştür. Enkaz. Yani neresinden tutsanız zaten dağılıyor. Bir tutar bir tarafı yok.
Evet.
Bir dayanağı zaten yok. Dayanağı olmayınca ne olmuyor? İskambilden yapılmış bir ev düşünün. Zaten yıkıl. Yıkılmış durumda. İstediğiniz kadar onu tekrar oturtmaya çalışın. Bir anlamı yok. Dağılıp gidiyor zaten. Üfleyince zaten dağılıp gitti.
İnşallah. Evet maşallah.
Çünkü neden? Bilimsel deliller ışığında değil mi? Fosiller, proteinlerin oluşmasının imkansızlığı, bu pagan diye bu bela getiren bu putperest felsefeyi ortadan kaldırdı. Hı hı. Ama bunların bilinin açığa çıkarması gerekiyordu. Çünkü normalde darwinistler saklıyorlardı bunları. İşte sen de Cihat Hocam da dün örnek verdi. Smithsonian Enstitüsü'nün müdürü 70 yıl saklamış. İşte bir tane fosil koyuyorlar. İngiliz Müzesi'ne 50 yıl sergiliyorlar. Kimse farkına bile varmıyor. Hatta varsa da korumaya devam ediyorlar orada. Sahtekarlık yapmış biri. İnsan kafatasına maymun çenesini eklemiş. Biraz da eskitmiş böyle. 50 yıl sonra işte biri gelip de artık fosilin gerçek olmadığını ispat edince pardon deyip ki 500 tane makale yazmışlar üzerine. Bir tane diş buluyorlar, ders kitaplarına geçiriyorlar. Bakıyorlar domuz dişi geri çekiliyorlar. Başka bir sahtekarlık yapıyor Ernst Haeckel. Embriyoları birbirine benzetiyor ceninleri. Güya benziyormuş gibi böyle sahte çizimlerle. Soruyorlar sen ya bu sahtekarlığı niye yapıyorsun diye böyle sahtekarlık yapıyorsun. Pişkin pişkin gülerek cevap veriyor. Evet diyor ben yaptım ama herkes yapıyor diyor. Bütün biyoloji kitaplarındaki çizimlerin hepsi sahte diyor. Bak, aynen bu lafı söylüyor. O biyoloji kitaplarında gördüğün çizimlerin hepsi sahte diyor. Hakikaten hep böyle çizimler var. Gerçek fosil hiç yok. Evrimcilere fosil getirin diyoruz. Mümkün değil. Biliyorsun Habertürk'teki değil mi? Geldiler evrimciler. Bizim karşımıza çıkmayı bir kere kesinlikle reddettiler. Hocamızın ve bizim de karşımıza çıkmayı. Yandaki odada duruyorlar. Gelin diyoruz gelemiyorlar. Fosil getirin diyoruz. Fosil yok yanlarında. Mümkün değil. Hiçbir evrimci bakın fosil getirmez. Neden? Fosillerin hepsi 350 milyon tanesi yaratılışı evrimi ispatlıyor. Yalanlıyor. Tabii yaratılışı ispatlıyor. Allah'ın yarattığını kesin olarak ispatlıyor. Tabii. Dolayısıyla mümkün değil. Müzelerde de yok. Müzelerde gidiyorlar. Mesela New York Müzesi'nde değil mi? Biz de gittik, gördük. Böyle fosil falan yok. Yani normal alçılar, çizimler, böyle bir takım kalıplar yapmışlar. Böyle onları sergiliyorlar. Fosil nerede diyorsun? Depoda diyor. Niye depoda? Çok değerli diyor. Ya kardeşim, ara geçiş formu olsa... Ara geçiş formu nedir? Sabit türler var. Değil mi? Mesela fil bir sabit türdür. Aslan bir sabit türdür. Kartal bir sabit türdür. Eğer onların iddia ettiği gibi işte balıklar sürüngenlere, sürüngenler kuşlara dönüşecekse aralarında eciş, bücüş, patolojik, asimetrik varlıkları olması lazım gelir. Ve tam olmayan organları olan. Ha, bir tane bile yok. Bir tane getirin 10 trilyon vereceğiz diyoruz yok. Hocamız diyor ki resmini getirin diyor. Gene yok. Yani yok. Zaten bakın Darwin en başta söylüyor. Yani sıçramalı evrime falan gerek yok zaten. Darwin diyor ki ara geçiş formu yoktur diyor. Şimdi yoktur demek zaten ara geçiş formu yoksa evrim yoktur demek. Dolayısıyla Darwin yalan söylüyor. Yani olmayan bir şeyi bakın delili olmayan delillerin yalanladığı bir şeyi kitap haline getiriyor. Delirsinin fikirlerini alıyor. Çünkü neden mason? Masonlar ortaya çıkartıyorlar onu. Sen bir kitap yaz biz destekleyeceğiz diyorlar o dönemde. Al dedenin fikirlerini. Dedesinin fikirlerini alıyor kitap haline getiriyor. Hemen hakikaten muazzam bir destek geliyor arkasından böyle. 27. derecede mason. Değil mi? Canongate, Wheeling hocasına bağlı. Dedesiyle aynı hocadan. Bir mason. Dedesi mason aynı zamanda. Hı hı. Muazzam bir destek görüyor. Masonlar Karl Marx'ı çıkartıyorlar aynı dönemde. Karl Marx zaten onun fikirlerini alıp hemen mason hocası Marksizm'e uyguluyor. Ve söylüyor zaten kitabının kapağına yazıyor. Das Kapital'in kapağına. Ateşli bir hayranından Karl Marx diye imzalıyor onu. Bu diyor işte bizim diyor görüşümüzün doğa tarihi temelidir diyor. Neden? Onu da masonlar ortaya çıkartıyor. Marksizm ortaya çıkartıyorlar, Darwinizm ortaya çıkartıyorlar. Sonra faşizm ortaya çıkartıyorlar, Hitler ortaya çıkartıyorlar. Bu şekilde gelişen, değil mi? Bir pagan felsefe büyük bir bela getirdi dünyaya. Ama artık bilimsel dillerin karşısında durmasına imkan yok. Onun için bu hezimet çığlıkları ortaya çıkıyor. Evet. İşte Richard Dawkins de en son hani hocamız diyor ya, tesadüf saçmalığını biz anlatınca, yok tesadüf değil demeye başladı. Ne uzaylılar, uzaylıları kim yarattı? En sonunda inşallah Allah yarattı diyecek ama zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bir şey var, hala böyle bir direniş var. O da işte bir takım işte üniversitelerde hala cesedi duruyor Darwin'in ama onu kazımak gerekiyor, kaldırmak.
Tabii mesela o kadar komik ki yani içinde bulundukları durum. Yani bir insanın ben Darwinizme inanıyorum demesi çok büyük bir utanç aslında bakarsanız kendisi için. Çünkü ortamı ona göre ayarladıkları için propaganda ortamında kendilerini işte belli bir konuma getirebiliyorlardı. Yani işte ben yaratılışa inanmıyorum, ben ateistim diyebiliyor insanlar günümüzde. Daha çok rezil olacaklar. Yani daha tam olmadılar, daha da rezil olacaklar inşallah. Çünkü bir insan diyorsa ki işte ayı suda oynarken balıkları yakalamaya çalışırken balinaya dönüştü diyorsa bir defa aklından zoru var demektir. Öyle değil mi? Zaten o yüzden ayıp olmasın diye daha sonraki baskılarında Türlerin Kökeni kitabından bu iddiası çıkarılıyor Darwin'in. Bakın çıkarılıyor. Niye? Ayıp olmasın diye. Şimdi böyle bir iddia atıyorsa bir insan bir defa yani bunun mekanizmalarını da öne sürmesi lazım, öyle değil mi? Doğal seleksiyon diyor. Bir defa böyle bir şey olması mantıksız. Yani doğal seleksiyonla niye ayı şeye dönüşsün, deniz canlısına dönüşsün, balinaya dönüşebilsin? Şimdi bakın bilim editörü, Darwinist olmasına rağmen bir bilim editörü bunu yakalamış. Diyor ki yani mekanizmaların olmadığını ifade ediyor. Diyor ki Gordon Rattray Taylor diyor ki iki Amerikalı biyoloğun kısa süre önce açıkladıkları gibi asıl bulmaca, daha doğrusu evrim mekanizmasının ne olduğu problemi hiçbir çözüme ulaşmamıştır. Evrim mekanizmasının ne olduğu hiçbir şekilde açıklığa kavuşmamıştır. Yani tamam bir şeylerin oldu diyorsun, dönüştü bu buna dönüştü etti diyorsun ama nasıl oldu, neden dolayı oldu, bunun mekanizmaları nedir deyince daha bu açıklığa konmamış. Başka bir fizik profesörü mesela Darwinist olmasına rağmen yine H.S. Lipson diyor ki geçtiğimiz 30 yıldan fazla bir zaman içinde biyolojik keşiflerin evrim teorisine uyum gösterip göstermediğini anlamaya çalıştım. Hı hı. Anlamaya çalışıyor, yani çözmeye çalışıyor. Fakat uyum gösterdiğini sanmıyorum. Bana göre bu teori artık ayakta durmamaktadır. Yani bir şey atmış birisi ortaya. Ayakta durmayan bir şey artık. Yani bunun temelleri de yok. Temeli olmayan bir şey ayakta durabilir mi? Zaten çökmüş olmuş oluyor. Yani bu kadar ayaktaymış gibi, işte sanki hiçbir şey olmamış gibi davranılmasının sebebi o demagoji yapmalarından başka hiçbir şey değil. Yani bunu zaten kendileri de özel konuşmalarında, özel sohbetlerinde, kendi aralarındaki konuşmalarında zaten ifade ediyorlar. Ne duruma düştük, işte dur bunu nasıl toparlarız, toparlanamayacak olduğunu da biliyorlar. Ama işte basın medya kendi taraflarında olduğu için yine arada böyle cılız bir iki haber çıkarabiliyorlar. Eskisi kadar olmadığı halde yine çok cılız olmasına rağmen bir iki tane çıkarabiliyorlar hangi hiçbir şey olmamış gibi. Ama sonuçta bitmiş durumda evrim teorisi inşallah.
Evet. Şimdi bu balinadan bahsettim de bunu gösterelim. Balina yani suda yaşayan deniz memelilerinin şöyle olduğunu iddia ediyorlar. Yani süper saçma bir iddia. Karadaki balıklar güya önce karaya çıkıyorlar, memeli oluyorlar. Yani bu tamamen bilime ve mantığa aykırı bir iddia. Sonra güya bu kara memelileri tekrar suya dönüyorlar, su memelisi haline geliyorlar. Darwin de diyor ki bakın, şimdi burada gördüğünüz dev bir balina. 30 metre olanları var, 60 ton olanları var. Şimdi karada bunun böyle güya evrime göre atası olabilecek bir canlı var mı? Tabii ki yok. Yani dinozorlar sayılmaz çünkü dinozorları sürüngen. Değil mi? Onlar da söylüyorlar. Yani sürüngen olduğu için apayrı bir grup. Ne atası diyorsunuz böyle? Bakın Darwin diyor ki ayılar diyor. Yani ayılar diyor suya girip diyor ağızlarını böyle diyor aça diyor. yüze yüze diyor balina haline geldiler diyor. Ya bu süper saçma bir iddia. Dolayısıyla bunun için kitabından çıkartıyorlar. Fakat aynı saçmalıkta iddiaları başka şekliyle yine gündeme getiriyorlar. Mesela National Geographic'te öyle bir makale çıkmıştı birkaç sene evvel. İşte bir tane kara canlısı ki Ambulocetus ve Pakicetus dedikleri, güya balinanın atası olarak iddia ettikleri iki tane kara canlısı var. Normal bildiğiniz kurt benzeri hayvanlar, dört ayaklı kara canlısı. Hiçbir alakası canlılar, yok. Evet. Tabii hiçbir alakası yok, soyu tükenmiş. İşte bunlar suya girip şıpıdık yüzüp, değil mi? Ondan sonra işte ayakları yüzgeç haline gelmiş zamanla. Bu küçücük hayvan, yani belki hani bir metre boyunda, belki bir metreden biraz daha fazla hayvan. Daha sonra 30 metrelik, 60 tonluk balinalara dönüştü diye bir iddiada bulunuyorlar. Yani bu derinliğine bakıldığında inanılmaz derecede saçma bir şey.
Geçen gün evet. Bir şey göstermiştiniz. Balinanın hani içine giriyor, o kemiklerin içinde yürüyor. Evet. Bir balinaya bir bakalım değil mi? 30 metre yani bir evet. gemi gibi bir hayvan.
Şunu yani da ekleyeyim ben Oktar'a tonlarca. Hemen konu geçmeden önce onu da ekleyeyim. Mesela Pakisetus dedikleri o mesela kurt benzeri canlı. Onun kemikleri var yalnızca ellerinde. Ne yapıyorlar? Onu hayallerine göre bezemişler, süslemişler. Öyle bir şekilde çizmişler ki, bakın çizim var yalnızca. Çizmişler, öyle bir şekilde resmetmişler ki sanki işte karadan denize doğru hareket eden bir canlıymış gibi resmetmişler. Yani ellerinde ne var? Kemikler var. Kemiklerden yola çıkarak öyle şekiller, filmler çizilebilir mi? Çizilemez, resimler çizilemez. Evet. Çünkü yumuşak dokulara bir de hiçbir şekilde karar veremezsiniz kemiklerden yola çıkarak. Bu tamamen bir aldatmacı olduğunu ünlü evrimci Ernst Hutton da söylüyor. Hatta uyarıyor, diyor ki hiçbir şekilde rekonstrüksiyonlara, yani tekrardan yapılandırılmış çizimlere kemiklerden yola çıkarak bunlara hiçbir şekilde güvenmeyin. Çünkü diyor burun, yumuşak doku gibi, işte göz gibi, saç gibi, İşte derinin rengi gibi, işte derinin şekli gibi bunları hiçbir şekilde kemikten yola çıkarak karar verilemez diyor. Evet. Yani bunlar tamamen aldatmacaya yöneliktir. Toplumları yönlendirmek amaçlıdır diye ekliyor hemen ardından. Yani ellerine yalnızca propaganda malzemesi var. Yani bunları bu şekilde bilmeyen insanlara, işte konuya uzak olan insanları kandırmak amacıyla kullanıyorlar. Demagoji yapıyorlar.
Evet.
Bu arada hemen onu da söyleyeyim. Hemen karşımda çıktı o alıntıda. Hani az önce bahsettim ya, kendi aralarında sohbetlerinde kabul ediyorlar da dışarıya karşı saklıyorlar bu yenilgilerini. Bunu neye dayandırıyorum? Çünkü bir gazetecinin bir ifadesi var. Larry Witten diye bir gazeteci, muhabir kendisi. Şöyle, bilim muhabiri. Diyor ki, düzinelerce bilim adamıyla röportaj yaptım. Kendi aralarındayken veya güvendikleri bir gazeteciyle konuştuklarında bu indirgenemez komplekslikte veya moleküler biyoloji kriz içinde gibi ifadelerde bulunuyorlar. Ama bunu toplum içinde açıkça dile getiremiyorlar diyor. Yani indirgenemez komplekslik ne demek? Bir canlının indirgenemez komplekslikte olduğu demek. Yani o tesadüfler sonucu birikerek, çeşitli özellikleri birikerek son anda bu hale gelmiştir fikrini tamamen yıkan bir gösterge olmuş oluyor. Mesela göz. Hep söylüyoruz ya, 40 ana parçadan oluşuyor. Bir parçanın, iki parçanın, üç parçanın, dört parçanın, 39 parçanın yan yana gelerek 40. parçayı beklemiş olması imkansız. Bir anda ya vardır göz ya da yoktur. Yani daha aşağı parçaları indirgeyemiyorsunuz. Parça sayısını azaltamıyorsunuz.
Evet.
Bu böbrek için de böyle. İşte vücuttaki diğer sistemler için, pek çok canlıdaki sistemler için de böyle, bu şekilde. İndirgenemez bir kompleksik var. Hücre de yine aynı şekilde. Onu oluşturan ana parçalar var. Siz onun bir tanesini çıkarsanız o hücre yaşamaz. Cansız hale gelir. Mitokondrisini alın, enerji üretimini durdurun veya çekirdeğini alın. Neye göre üretim yapacak o hücre? Bunun gibi indirgenemez komplekslik pek çok organda, sistemde, yapıda zaten var.
Yani o hepsinin aynı anda var olması gerekiyor ki
canlı olabilsin, çalışabilsin.
Canlı olabilsin. O yaratılış demek. Evet. Hepsi aynı anda oluyor.
Evet.
Demek
yaratılış. Bunu zaten kabul ediyorlar. Ama işte aman dur, biz bunu anlatmayalım halka. Bunu saklayalım. Kendi aralarındaki konuşmalarda bunu itiraf ediyorlar ama halka bunu yansıtmamaya çalışıyorlar. Yenilgilerini.
Evet.
İnşallah.
Evet, şimdi bu balina konusunu bir kere yakaladık, bırakmayız şu anda. Bakın, balinanın nasıl bir hayvan olduğunu gösteren, değil mi? Çok güzel bir bu şekilde böyle iskeletin içine giriyor.
Evet, burada. Oynasın.
Amcaya geçelim. Amca. Evet. Bakın, bu şimdi balinanın iskeleti. Yani bir boyutlarına bakıldığında nasıl bir şey olduğu çok güzel bir şekilde ortaya çıkacak.
Daha ileri gitme ama.
Yok, oynasın, öbür türlü duraklıyor çünkü.
Evet. Bakın şimdi dev, bakın iskeleti, kaburgaları,
bakın adam,
baktığınızda ve mükemmel.
İşte adam geliyor yani, yanına. Evet,
simetrisi, düzgünlüğü, bakın bir insan boyutu ne kadar ufak kalıyor. Bu göğüs kafesi gördüğünüz.
Şimdi bir kere o göğüs kafesindeki kemiklerin ovalliğine bakın. Yani bu özel bir evet. dizayn. Yani o, değil mi?
Evet.
Yani hepsinin bakın, simetrik olması sonra.
Göreceksiniz. Bu kalp sistemiyle dakikada 10 ton, bakın 10 ton kan pompalıyor.
Olarmış.
Ya yani bu tabii çok ton. Yani aklın böyle sırlarını zorlayan bir şey olmuş oluyor tabii ki. İnsan kalbi değil mi? Dakikada 5 litre kan pompalıyor.
Tabii.
Ve kusursuz çalışıyor. Çünkü balina değil mi? Bu kalple uzun süre hayatını devam ettirebiliyor böyle bu şekilde. Ve bütün vücudunu, yani 60 tonluk vücudunu, 30 metrelik vücudunu bu şekilde kanla sulayabiliyor. Bakın baktığınız zaman
maşallah.
Tabii maşallah. Sübhanallah. Allah'ın yani yarattığı maşallah. Çok açık. Değil mi? Bunun böyle hani tesadüfen yok kara canlısı kurt ayı suya inecekmiş de ağzını açacakmış da balineye dönecekmiş gibi böyle rezalet kepazi izahlarla, değil mi? Artık milleti aldatmayı bıraksınlar. Bıraksınlar bu işleri yani böyle. İşte burada görüyorsunuz.
Bu onun akrabasıymış da, bu onun işte kuzeniymiş de, bu onun kayınçosuymuş, böyle komik şeyler yani.
İşte çocukken şey yapıyorlar. Çocukken yani kandırıp değil mi? Büyüdükçe öyle artık, ancak yapabiliriz diye çocukluktan kandırmaya başlıyor.
Öğrenciler dalga geçiyor artık zaten. Yani gösterdik Darwin'in kayıp halkası bulundu diye. İşte başka karikatürler var böyle Darwin'le, değil mi? Bu saçmalıklarla herkes dalga geçiyor artık.
Yani tamamen apayrı bir yaşam ortamı. Onun bak, fizyolojisi ona göre özellikle yaratılmış.
Maşallah.
Karadaki bir canlının metabolizması tamamen farklı oluyor.
Yüzmedeki kusursuzluğa bakın maşallah.
Aralarında hiçbir benzerlik yok.
Vücudun hareketleri. Koskoca tekne yanında ufacık kalıyor balinanın. Tabii Allah yani balinayı balina olarak yaratmış. Çok açık.
Evet.
Deniz memelileri deniz memelisi, kara memelileri kara memelisi olarak yaratılmış. Yani bunun aksi bir izah zaten mümkün değil. Yani fosil kayıtları da bunu gösteriyor. Kaldı ki en başta zaten tek bir proteinin oluşma ihtimali de bunu ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla bakın Darwinizm nasıl bir şey? Darwinizm bir din. Batıl bir din. Bunu yalnız biz söylemiyoruz. Bakın en ünlü Darwinciler de söylüyor. Pierre Paul Grasset dedikleri Fransız Bilimler Akademisi'nin eski başkanı. Dolayısıyla tanımış bir Darwinist zaten. 35 cilt ansiklopedisi var. Tretozooloji diye. Yani Fransızca şey tercümesi zaten yanlış yapmış. Aksan söylemiş olabilirim ama.
Yok,
böyle zoolojiyle ilgili 35 ciltlik ansiklopedinin yazarı ve evrimci. Bakın diyor ki evrimci tesadüf kavramı ateizm görüntüsü altında kendisine gizlice tapınılan bir tür ilah haline gelmiştir.
Tesadüf.
Yani tesadüf. Tesadüfe
tapıyorlar.
Yani.
Tesadüf. Ya bunu biz söylemiyoruz. Artık evet. Kendisi söylüyor.
Bakın İngiliz fizikçi Lipson da diyor ki aslında evrim bir bakıma bilimsel bir din haline gelmiştir. Din diyor yani değil mi? Bakın batıl bir din. Hemen hemen bütün bilim adamları bunu kabul etmişler ve pek çoğu da gözlemlerini ona uydurmak için bulgularını eğip bükmeye hazırlanmaktadırlar. Bakın bu çok önemli.
Evet.
Bütün bulguları eğip büküyorlar. Mesela bir fosil bulunuyor. Mesela Tiktaalik Rosae dedikleri fosil. Değil mi? Bakıyorsunuz Tiktaalik Rosae'ye işte bu 395 milyon yıllık bir fosil. Nedir? Kara canlısının atası, denizden karaya geçişin diyorlar işte şeyi, ara geçiş formu, atası. Neden? Çünkü diyorlar yassı bir kafatası var bunun, kara canlılarında görülen ve hareketli bir boynu var. İşte onun için o zaman ne olması lazım gelir? Bunun atası olması lazım. Halbuki bakın, şimdi burada resim var, görelim hep birlikte. Bakın, yassı kafatası olduğu doğru. Hareketli boynu olduğu da doğru. Ve nispeten güçlü bir kaburga yapısı var. Fakat bunun balık gibi derisi var. Yüzgeçleri var. Aynı zamanda ve pulları var. Dolayısıyla biliyorsunuz mozaik canlılar var. Sağda görüyoruz. Platypus diye bir canlı var mesela. Birden fazla canlının özelliğini aynı anda bünyesinde barındırabilen canlılar günümüzde yaşıyor zaten. Dolayısıyla bir ara geçiş formu falan kesinlikle değil. Bakın patolojisi yok. Asimetrisi yok.
Tabii.
Hiçbir şeyin geçişini göstermiyor. Zaten mümkün değil geçiş. Mantıken de mümkün değil. Bilimsel olarak da mümkün değil. Dolayısıyla yalan. Ayrıca yeni bir fosil bulundu. Ayak izleri bulundu daha doğrusu. 385 milyon yıllık Tiktaalik Rosae'ye. 397 milyon yıllık kara canlısının ayak izleri bulundu. Şimdi bunlar kara canlıların daha genç olduğunu iddia ediyorlardı. Hop birdenbire daha geriye gitti. Neden daha geriye gitti? İddia ettikleri Tiktaalik Rosae'dan da daha geriye gitti. 10-12 milyon yıl geriye gitti. Bakıyorsunuz kara canlı ayak izlerine timsahların bir yürüyüş stili vardır. Önce bu iki ayağı atar, sonra öbürünü atar böyle. İki izler şeklinde ilerler. Timsahların böyle çapraz bir yürüme sistemi vardır ya. Aynısı, tıpatıp aynısı mükemmel bir canlı, kara canlısı 397 milyon yıl önce mevcut. Ne yapıyor bu? Tiktaalik Rosae'nin zaten yalan olduğunu ortaya çıkartıyor. Ondan da eski çünkü.
Zaten yani, karada öyle canlılar varmış, yürüyorlarmış.
Evet. Yani bu yaptıkları bakın hep bu sahtekarlığı yapıyorlar.
Evet.
Bir kere soyu tükenmiş olması onlar için çok önemli. Çünkü günümüzde yaşıyorsa görecekler. Yani adam diyor ki mesela Söre Kant diyor, atası diyor, bir bakıyorsun denizin dibinde çıkıyor 180 metrede yaşıyor. Normal Japonlar hatta filme almışlar böyle. Evet. Normal bildiğiniz balık. Dolayısıyla soyu tükenmiş olanları özellikle seçiyorlar ki hani kalkıp da günümüzdeki yaşayan halini gösterip aksi onların yaptıkları edilir. O çizimlerin saçmalığını yani. Çünkü Cihat biraz önce söyledi. Hı hı. Kemik dokusundan siz mümkün değil yumuşak dokuları tahmin edemezsiniz. Onun için istedikleri gibi oynayabiliyorlar ama canlısı bulunduğu zaman öyle olmuyor. Onlara sahtekarlık yaptığını ortaya çıkartıyor. Bu yüzden soyu tükenmiş olanları seçiyorlar. Soyu tükenmiş maymun mesela fosillerini alıp işte biraz küçüğünü alıyor, biraz daha kafatası büyüğünü alıyor, biraz daha insanımsını insan şeyini alıyor. Ha işte evrim diye ortaya çıkıyor.
Kafatası hacimlerine göre sıralıyorlar evet. Kendilerince ki o da bir ölçü değil. Yani insanlar arasında bile çok küçük beyin hacmine sahip insanlar var. İnsan ırkları var. Mesela pigmeler. Yani bizim 1400 cc'lik beyin hacmimiz var. Onlarınki çok daha küçük. Ve hiçbir şekilde onlar farklı bir tür olmamış oluyorlar. Yine farklı bir insan ırkı olmuş oluyorlar ki aynı şekilde mesela Neandertaller var. Onların da yine soyu tükenmiş bir insan ırkı olduğu anlaşıldı. Onların kafatası hacimleri bizden çok daha büyük. Yani eğer öyleyse soyu tükenmiş olmaları ortada zaten. Biz ise buradayız. Onlar bizden daha büyük beyin hacmine sahiplermiş. Bu bir ölçü değil yani. Hiçbir şekilde bir mantık teşkil etmiyor.
Hayır zaten bakın her yerde sahtekarlık akıyor. Sırf o değil. Mesela Homo floresiens diye bir kafatası buldular hatırlarsan İndonezya'da. Dediler ki insanın atası buymuş. Neden? İşte kafatası küçük. Boyunun yüksekliği de ona uygun olarak bir boyu var. Halbuki anlaşıldı ki sonra bir rahatsızlığı olan bir insan fosiliymiş o. Kendileri de itiraf ettiler. Mikrosefali diye bir hastalık var. Mikrosefali hastalığı olduğunda kafatası gelişmiyor. Biliyorsunuz çocuğun bıngıldakları vardır. Böyle doğduğu zaman doğum yapan anneler de yani bebekler olan herkes bilir zaten. Böyle yumuşak boşluklar vardır. Ve aynı zamanda kemikler birbirine kaynamamış dik doğduğu anda. Bu da çok büyük bir iman hakikati. Çünkü doğum yaparken o kafatası kemikleri birbirinin üzerine binerek leğen kemiğinin arasından geçişte kafatası küçüldüğü doğum için kanalda, oradan evet. Özel bir manevrayla çıkabiliyor bebek beyni hasar görmeden. Ya, muhteşem bir iman hakikati bu. Sonradan da kemikler kaynıyor. Ve insan işte kafatasının en büyük haline yaklaşık olarak 6 yaşında ulaşıyor. Ondan sonra az bir büyüme meydana geliyor. Evet. Şimdi mikrosefali denen hastalıkta evet bunlar erken kaynıyor ve kafatası normalden ufak kalıyor. Fakat bu insanlar normal sağlıklı bir zekaya sahip olabiliyorlar. Şimdi böyle bir fosil buldular, direkt çıktılar. Hocamız hemen tabii duruma el koydu. Bunun mikrosefali vakası olan bir insana ait olduğunu açıkladı. Hepsi özür dilediler ondan sonra dünya çapında. Ama biraz zaman aldı özür dilemeleri. Şimdi idari de oldu biliyorsunuz. Onları da gösterdik daha önce tekrar gösterebiliriz. Akabinde artık haftalık özür dilemeler başladı. Ve uzun bir süreden beri de sessizlik var. Artık yeni bir kayıp evet. Halka falan hikayelerini bitirdiler.
İnşallah. Şimdi tabii hep yabancı kaynaklardan bahsettim. Evrim teorisinin çöküşünü kabul eden bilim adamlarından bahsettim. Ülkemizden de evrimci bir profesör var. İsmi çok yabancı değil. İddia edilen Ergenekon yargılanmasında da adı geçiyor. Hatta tutukluydu son olarak. Ümit Sayın. Evrimci Profesör Ümit Sayın. Ki Sayın Adnan Oktar'a en büyük propaganda maksadıyla yaklaşmış işte karşı propaganda yapmış bir bilim adamı. Diyor ki Science dergisine yaptığı bir açıklamada Harun Yahya eserlerinin etkisiyle gelinen durumu kendi cümlesiyle şöyle ifade ediyor. Diyor ki artık yaratılışçılara karşı bir savaş yok. Savaşı onlar kazandılar. 1998'de Türkiye Bilimler Akademisi'nden 6 profesörü yaratılışçılara karşı konuşmaları için motive etmiştim. Artık bugün bir kişiyi bile motive etmek imkansız diyor. Yani diyor ki artık bir savaş yok, savaşı onlar kazandılar zaten diyor. Yani Türkiye'de tamamen olay bitmiştir diyor. Dünyaya da bunu ilan etmiş oluyor. Science dergisine yaptığı röportajda. Bütün dünyaya evet. ilan etmiş oluyor inşallah. Yani kimse durmuyor zaten karşımıza. Karşımıza çıkacak kimse yok. Oktar Hoca'nın da bahsettiği gibi az önce. Habertürk'teki program sırasında Sayın Adnan Oktar'ın karşısına asla çıkmak istemediler. Bizim de karşımıza çıkmak istemediler aynı şekilde. Yani insanın bir şeyi varsa, bir kanıtı varsa elinde. Eğer demagoji yapmıyorsa ve bir kanıtı varsa... Çıkar onu savunur. Hayır der. Siz yanlış söylüyorsunuz. Ben doğru söylüyorum der. Öyle değil mi? Çıkmıyor karşımıza.
Biz nereden geliyoruz deyince anne babamızdan diyor oradaki.
Kendileri öyle meydana boş bulduklarında bizim olmadığımız ortamda bu tür cümleler sarf edebiliyorlar. Ne kadar saçma olduğu ortada. Yani biz annemiz babamız kendi üreme hücrelerine müdahale edebiliyorlar mı da yaratıyorlar. Ona yaratmak evet. mı denir? Hayır. Allah onları vücudunda bizi yaratmış oluyor.
Tabii.
Öyle değil mi? Yani o hücreler biz şu anda üreme hücrelerinde işte testislerde ya da yumurtalıklarda bulunuyoruz diyerek mitoz değil de mayoz bölünmeye yapalım da kromozom sayılarımızı yarıya düşürelim. Bunu anneniz babamız mı aklediyor da kendi hücrelerine yön veriyor? Hayır. O hücreler mi aklediyor? Hayır. Allah'ın burada eşsiz bir yaratması var.
Tabii.
Kusursuz bir yaratması var. Bakın yalnızca orada hücreler mayoz bölünme denen kromozom sayı mayoz bölünme yoluyla kromozom sayılarını yarıya düşürüyorlar. 46 iken 23 oluyorlar. Neden? Çünkü daha sonra anne rahminde uygun yerde iki tane 23 kromozom, biri anneden gelen 23 kromozomla babadan gelen 23 kromozom bir araya gelip toplamda 46'yı yapması amacıyla. Bakın böylesine bir plan program var. Bu kusursuz bir yaratılma, sonsuz ilimle Allah'ın nasıl yarattığına şahit olmuş oluyoruz biz.
Evet, bizi...
Bunu anneniz babamız yarattı denebilir mi?
İşte evrimcilerin klasik
demagojileri.
Ne diyebilecek de şaşırmışlıklarının ifadesi, başka evet. bir şey değil. İnşallah. Bizi izleyen kardeşlerimiz, İnsanın Yaratılış Mucizesi, hocamızın kitabı var, İnsanın Yaratılış Mucizesi. Ve aynı zamanda filmi var, İnsanın Yaratılış Mucizesi. harunyahya.org'da bunları bulabilirler.
İnşallah.
Biraz global kitaptan bunları temin de edebilirler, isterlerse satın alabilirler.
Ya mutlaka okusunlar. Zaten bilim farz olduğu için her Müslümanın üzerine bu yükümlülük düşüyor. Yani öğrenmek, Allah'ın varlığını tespit etmek bu şekilde bilimle ve etrafa bunu anlatmak.
Özellikle...
Bakın, bir film var, güzel bir film hazırlamışlar. İnsan dünyanın merkezi değil. Şeytanın Allah'a sığınırım. Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz sadece ona ol dememizdir. O da hemen oluverir. Biliyorsunuz böyle ol demesiyle Allah'ın yoktan yaratıldı evren Big Bang'le. Şeytanın Allah'a sığınırım. Yine yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah'ı tesbih ederler. Ancak siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Yani her şey, bakın yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar diyor Allah. Her şey varlığıyla bir kere Allah'a tesbih ediyor. Dolayısıyla bilimle zaten Allah'ı tesbih etmek, yüceltmek için var. Biz atomların yapısına baktığımızda, evrene, kainata baktığımızda, gezegenlere bunu görüyoruz. Şimdi bakalım hep birlikte. Bakın galaksiler var biliyorsunuz. Hadi ölçülerden bahsedelim diyor. Burada İngilizcelerini görüyorsunuz. Tercümeler de yazıyor altında. Evrende yer alan objeler ve bunların birbiri arasındaki büyüklükleri düşündünüz mü diye. Şimdi bir karşılaştırma yapacak. Bakın büyüklüklere hep birlikte bakalım. İnsan ne kadar küçük olduğunu görsün. Bu Dünya, Ay, Merkür gezegenini görüyorsunuz. Daha büyük. Mars daha büyük. Venüs daha büyük. Şimdi Dünya geliyor. İşte bu dünyanın içindeyiz biz. Bakın Neptün birdenbire Dünya'dan bayağı bir daha bir kıyaslayınca görüyorsunuz. Satürn'ün büyüklüğü. Bunlar kıyaslı büyüklükler gerçek anlamda, o anlamda. Jüpiter, değil mi? Ve Güneş. Bakın Güneş ne kadar dev, değil mi onların yanında? Fakat Güneş yine ufak bir yıldız. Sirius yıldızını görüyorsunuz burada. Pollux diye bir yıldız girdi. Bakın bunların durumları hiç birbirlerine denk olur mu diyor Allah. Hala düşünmez misiniz? Bakın daha büyük yıldızlar geliyor devreye. Daha büyüğü var. Bizim dünyanın ne kadar ufak kaldığını düşünün. Kayboldu zaten görüntüden. Görüyorsunuz.
Çok çok.
Daha büyüğü bakın.
Maşallah.
Ve dev yıldızlar artık böyle görüyorsunuz. Kırmızı süper dev.
Antares A diyor.
Evet. Kırmızı süper dev. Ve hiper. Bilinen en büyük yıldız bu. Şimdi bu bilinen en büyük yıldızın bakın boyutlarını verecek. Hep birlikte bakalım. Dünyanın büyüklüğü bakın kıyaslamak için. Bu yıldızın çapı yaklaşık 2 milyon 800 bin kilometre. Bunun üzerinde uçan bir uçak.
2 milyar.
Şimdi bir uçağın uçtuğunu varsayalım bunun yüzeyinde. Tamam, yolculuk yapıyorsunuz. Böyle bir gezegende yaşasaydık. Değil mi bu büyüklükte bir işte. Yıldızların tabii uçakların hızı yaklaşık saatte 900 kilometre. Bir saatte. Bunun da üzerinde yolculuk yapmaya kalktığınız zaman böyle bir yıldızın ne kadar sürüyor biliyor musunuz? 1100 yıl sürüyor.
Bir defa tur atması için.
Evet. Bir defa tur atması için. Ve bu yani bir yıldız evrende o kadar ufak bir şey ki milyarlarca yıldız var. Milyarlarca galaksi var. Yani küçük bir nokta bile değil dünya. Bakın. Bu evrende milyarlarca yıldızı içinde bulunduran milyarlarca galaksi var. Yaklaşık 200-250 milyar galaksi var. Her birinin içinde 200-250 milyar yıldız var. Bakın diyor ki şeytandan Allah'a sığınırım. Şu halde yaratan, yaratamayan gibi olur mu? Artık siz düşünmez misiniz? Bakın bu çok önemli. Evet. Değil mi inşallah? İnsanın büyüklenecek bir durumu yok. İnsan yani böyle bir zerre nokta bile değil. Bu yaşadığımız evrenin içerisinde ki hocamız şunu da söylemişti. Yaşadığımız bütün evren bir protonun, elektronun içinde olabilir demişti yani böyle. Allah çünkü sonsuz değil mi? Alemlerin Rabbi olan Allah. Bütün alemlerin Rabbi ve o alemlerden, sonsuz alemlerden sadece bir tanesinin içindeki bir şeyin içinde olabiliriz biz.
Evet maşallah. İnşallah. İlk defa Kur'an mucizelerini de yaygın olarak mesela bir kitap haline getirip de bütün dünya halklarına, işte dünya milletlerine, pek çok dünyanın pek çok ülkesinde bastırıp yayınlayan da yine Sayın Adnan Oktar'dır. Mesela yani burada şeyi görmüş oluyoruz. İlmi ve bilimsel bir çalışma yapmak gerekiyor. Dinsizliğe, Darwinizme, ateizme karşı. Hı hı. Allah'ı tanıtırken, Allah'ı anlatırken, Kur'an'ı tebliğ ederken böyle bir ilmi çalışma yapmadıktan sonra insanları zaten ikna etmeniz mümkün olmuyor genellikle. Çünkü ya evrimciler gibi çok büyük böyle propaganda faaliyetiniz olacak, imkanlarınız olacak. Böyle bir büyüyü insanlara empoze edeceksiniz. Böyle bir şey tabii bir yere kadar, yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bir yere kadar gelebiliyor. Ancak bilimsel bir anlamda yaptığınız bir faaliyet dinsizliğin karşısında onu yerle bir ediyor. Evet. Enkaz haline dönüştürebiliyor. Bugün bunu yaşamış oluyoruz. Çünkü neden? Gerçeğin karşısında yalan hiçbir şekilde sebat edemiyor, duramıyor. İnşallah ayet-i kerimede de Yüce Allah'ın buyurduğu gibi şeytandan Allah'a sığınırım. Biz hakkı batının üzerine fırlatırız. O da onun beynini paramparça kılar diyor. Şu anda gerçekten bunu yaşamış, bunu görüyoruz. Bunu bizzat müşahede etmiş oluyoruz inşallah.
Maşallah.
Evet, öncelikle bir kere Darwinizmin zihinlerden temizlenmesi çok önemli. Hocamız bunu yani defaatle anlattı. Bize de öğretti hatta böyle bu şekilde inşallah. Evet, inşallah. Ondan sonra iman hakikatlerinin anlatılması ve ondan sonra da Kur'an'ın gerçeklerinin değil mi inşallah? Hı-hı. Kur'an'a göre yaşaması. Çünkü eğer siz Darwinizmin geçersiz olduğunu anlattığınız zaman, anladığı zaman bir insan... Bu ne demektir? Mutlaka yaratılmış ve sorumluluğu var. Evet. Ondan sonra iman hakikatleri bir iman oluşturuyor değil mi? Baktığınız zaman çünkü Allah'ın sonsuz kudretini görüyorsunuz, delillerini, sonsuz kudretin delillerini. Tabii ondan sonraki aşamada da Kur'an'ı yaşamak gerekiyor değil mi? Kur'an'ın tamamından sorumluyuz. Mesela şimdi bir iman hakikati bakalım hep birlikte. Hakikaten her şeyde nereye baksak bakın Allah'ın yaratmasının mucizesini görüyoruz. Şimdi karıncalar ve ağaçlar arasında bir ortak yaşam var. Bakın çok büyük bir mucize. Ağaçlarda özel, bakın şimdi bu alanlarda, tropik ormanlarda sadece bir veya iki cins ağaç yaşayabiliyor ama bazı bölgeleri bakın böyle çıplak kalmış. Şimdi bunun sebebini açıklayacak. Burada başka ağaç üreyemiyor. Bakın her taraf yürümeye bile müsait değil. Ortasında biraz böyle seyrek bir bölge var. Bunun içinde ağaçlar var. Şimdi bakın bu ağaçların bir özelliği var. Bu alanlarda yaşayan ağaçların yapraklarında... İlginç bazı şişkin yerler var. Karınca yuvaları. Ağaçın içinde kendi özel karınca yuvaları var ağaçta. Hmm. Karıncalar burada yaşıyor. Bakın ağacın içinde. Özel yuvalar inşa ediyor. Yani ağacın içinde inşa edilmiş. Genlerinde bu kodlanmış olarak var. Diğer canlıların saldırılarından güven içinde kendi yumurtaları ve larvalarını besliyorlar. Bakın karıncalar görüyorsunuz. Sosyal yaşamları var içerisinde. Hatta canlı besin bile yetiştiriyorlar. Özellikle yetiştirdikleri... Bitki bitleri var. Onlara taze şerbet sağlıyor. Şimdi birazdan onu da göstereceğim. O da büyük bir mucize. Fakat karıncalar da buna karşılık ağacı koruyorlar. Bu çok ilginç. Bakın şimdi maşallah, subhanallah. Ev sahiplerine özel bir hizmet veriyor. Bakın normalde karıncalar olmasa bu ağacı yer bitirirler. Mesela tırtıllar var ağacı yiyen. Birçok canlı yaşıyor. Tırtılı rahat bırakmayacaklar şimdi. Mecburen tırtıl gidecek, uzaklaşacak buradan. Bakın dev tırtılla küçücük karıncalar tırtılı hatta aşağıda sürdüler yani gördüğünüz gibi. Bakın dev bir çekirge geliyor. Bu çok ilginç. Şimdi seyredin. Karıncanın belki 1000 katı büyüklüğünde. Bakın bu çekirgeyi nasıl kaçıracak bu maşallah yani bu da çok acayip bir şey. Bunun bir tek zaafı varmış bu çekirgenin. Bakın o zaafını biliyor karınca ve oradan yaklaşacak. Kendi 1000 katı büyüklüğündeki bu şeye çekirgeye. Bunun ayak bileğine yakın topuk kısmı çok hassas bir kısım. O oradan rahatsız ediyor. Ona dayanamıyor bu da. Bunu bilen karınca bu verdiği rahatsızlıkla onu kaçırıyor. Duramayacak şimdi çekirdeği. Normalde yaprak yemeye gelmiş oraya. Bakın görüyor musunuz? Rahat bırakmıyorlar. Devreye gezen bu karıncalar.
Ağacı koruyorlar.
Evet bence. Ağacı koruyorlar çünkü ağaçta yuvaları var. Kendi yuvaları ağaçta şey ediyor. Şimdi bakın bir mucize daha var. Karıncalar ağacı sadece zararlı böceklerden korumakla kalmıyorlar. Ev sahipleriyle rekabete girebilecek diğer bitkilerden de koruyorlar. Bakın şimdi orada yoksa normalde başka bitkiler yetişecek. Karıncalar bunun önüne geçiyorlar. Nasıl geçiyorlar? Şimdi hep birlikte göreceğiz. Bakın devre yürüyüşleri yapıyorlar o civarda. Şimdi yeni bir fidan çıkıyor burada görüyorsunuz. Yeni bir ağaç oluşacak. Onu buldular karıncalar. Bu normalde düşen bir tohum vasıtasıyla çıkmış olabilir. Şimdi karıncalar geldiler üzerine. Bakın. Bu yeni fidanın üzerine. Isırarak dallarını koparmaya başlıyorlar. Ama binlercesi bunu yaptığı için çok büyük bir tahribat meydana getiriyorlar. Bakın minnacık minnacık yemeye başladılar dallarını. Dolayısıyla dalları kırılıyor gördüğünüz gibi. Bitki dalları ölmeye başlıyor. Yüzlerce minik ısırık sonucu. Fakat çok önemli bir şey daha yapacaklar. Çünkü bu yeterli değil. Normalde çünkü kırılan dalın yerine yenisi gelebilir değil mi? Bakın ne yapacaklar. Bu ısırıklar sadece ısırıklar bitkiyi öldürmeye yetmediği için buna zehir enjekte edecekler şimdi. Bakın formik asit enjekte etmeye başlıyorlar karıncalar. Ya bu çok muazzam akıl bakın kaç aşamalı
kendi bir şey var. Kendi vücutlarında ürettikleri
evet.
Öyle mi?
Evet. Bakın formik asit yaprakları nasıl kurutuyor gördünüz mü? Yayılmaya başlıyor ve kesin olarak öldürüyor ondan sonra. Maşallah. Ve bu şekilde o bölgede karınca yuvaları ağaçların dışında başka bir bitkinin üremesine de izin vermiyor karıncalar. Ne başka canlılar gelip o yaprakları yiyebiliyor? Evet. Karıncaların yaptığı bu savunmadan da sadece yani kendileri de şey ediyorlar ve daha hızlı gelişiyor ağaçta topraktan gelen besinleri alma konusunda. Ve karıncalar için yeni yuvalar oluşuyor böylece o ağaçlar geliştiği için. Başka ağaçlar üreyemediği için. Şimdi bu tabii Allah'ın yaratma sanatı değil mi? Yani çok açık. Yani burada böyle yok ağaç karıncaya yuva yaptı. Karınca da dur sana madem bana yuva yaptın seni koruyayım ben. Ondan sonra olmadığı belli yani. Bunun Allah'ın sonsuz yaratma sanatı değil mi? Canlılar arasında böyle. Ortaklaşa yaşamlar. Allah'ın çünkü ne bitkinin aklı var ne karıncanın o anlamda aklı var. Ama mükemmel bir sistem kurulmuş yani değil mi orada inşallah.
Ya karıncayı gözümüzle zor görüyoruz. Onun beyni ne kadar olacak? Onun içinde yani burada kusursuz bir mekanizma var ve şuur var.
Evet.
Planlama var, uygulama var. Bunların hepsini ufacık karıncanın kendi başına yapamadığı aşikar. Cenab-ı Allah'ın sonsuz kudretinin, gücünün, ilminin, letafetinin tecellisi o karıncada oluyor.
Evet.
Subhanallah.
Maşallah.
Evet.
Bakın başka böceklerin yaklaşma izin vermediler. Hatta orada bir iman hakikati, mesela koskoca çekirgenin bir tane zaafı varmış. Değil mi? Dev bir çekirge, 1000 katı büyüklüğünde. Ayaktaki o ekleminin topu hassas bir bölge. O oradan
yalnızca
saldırıyor.
Oraya.
Yalnızca orası, evet. Böyle oradan şey diyor, onu rahatsız etti, kaçırdı. Diğerlerini kaçırdı. Ondan sonra... İşte başka bir gidiyorlar, bakıyorlar, devreye geziyorlar. Aa bir ağaç büyüyor orada, yabancı ağaç diye. Hemen tanıyıp onu üzerine çıkıp yediler, dallarını kopardılar maşallah. Önce. Ama yetmediğini anladılar ama Allah öyle bir zehir meydana getirmiş ki vücutlarına taşıyorlar bunu, formik asit diye.
Kendilerine de zarar vermiyor.
Vermiyor. Ona enjekte edip onu kuruttular. Yani çok muazzam bir akıl var burada değil mi? Maşallah. Yaratılış var maşallah.
Evet. Yani bunu karıncaları keşfetmiş olması mümkün değil. Allah'ın ilhamıyla, emriyle yapıyorlar.
Evet.
Inşallah. Aşikar olan o inşallah.
Şimdi biraz önce şeyi gördük. Burada yuvalarında bitki bitlerini baktıklarını değil mi? Bakın şimdi onun da sebebi bakın neden olduğunu gösterecek inşallah bu filmde. Bitki bitleriyle karınca arasında bir etkileşim var. Şeytandan Allah'a sığınırım. O biri diğeriyle bakın tam bir uyum, mutabakat içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk yani tefavüt göremezsin. İşte gözünü çevirip gezdir. Herhangi bir çatlaklık, bozukluk ve çarpıklık görüyor musun? Sonra gözünü iki kere çevirip gezdir. O göz uyumsuzluk bulmaktan umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir. Allah diyor ki hiçbir uyumsuzluk, hiçbir eksiklik yoktur diyor mu yaratılışında maşallah. Şimdi bakın bu şekilde. Evet.
Karıncalar bir, ve ağaçlar evet, filmi.
Yanlışlık oldu.
İsterseniz 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika ara verelim. Ondan sonra
evet. Eğer... Bu filmde görebiliriz bunu aslında. Hı,
tamam. Ha, hazırsa tamam.
Karıncalar ve bitki bitleri bakın. Evet, o yuvalarında besledikleri bitki bitlerini neden şimdi göreceğiz burada. Bakın bunlar bitki bitleri. Karıncalar bunlara özel bir özen gösteriyor. Ve bunları güdüyorlar. Aynı çobanların sürülerini en verimli otlaklara götürdükleri gibi onları, bitki bitleri en iyi beslenebilecekleri bölgelerde topluyorlar. Bakın buraya bir böcek geldi. Onu yaklaştırmıyorlar. Hemen uzaklaştırıyorlar. O da bitki bitlerini yemeye gelmiş. Bakın görüyorsunuz. Hmm. Zarar vermesini engelliyorlar. Koruyorlar onları açıkça. Bunlar bitki bitleriyle besleniyor bu böcek türü.
Yur böceği.
Evet. Onu bakın uzaklaştırıyor. Yaklaştırmıyor.
Ona da müdahale edebiliyorlar. O da tank gibi bir şey.
Evet, bakın uzaklaştırdılar. Bitki bitleri karıncaların çok sevdikleri şerbet benzeri bir sıvıyı vücutlarında üreterek bunu karıncalara sunuyorlar. Bakın bir şerbet yapıyorlar onlar için. Çok hoşuna gidiyor bu karıncaların.
Şeker
onlardan, ondan dolayı da karıncalar bunları koruyorlar. Bu şekilde hiçbir şey yaklaştırmıyorlar. Korumaları altına almışlar. İşte size bir ortak yaşam daha değil mi? Allah'ın yaratma sanatı. O Darwin'in iddia ettiği gibi yok doğada çatışma vardır. Çatışma ilerlemenin temelidir. Bunların hepsi fasarya. Mesela bakın bu tabii Darwinizm bütün izimlere gidiyor. Yani komünizm, faşizmin kökeninde hep bu Darwin'in çatışma mantığı var. Mesela kapitalizmin fikri temeli de bu çatışma mantığı üzerine kuruluyor. Hı hı. Mücadele ve rekabet değil mi? Kapitalizmin öncülerinden Herbert Spencer var. Sosyal Darwinizm'in de kurucularından. Bakın diyor ki bu kapitalizme giden fikirleri bunlar tabii. Eğer yaşamak için yeterli derecede tamamsalar yaşarlar. Ve yaşamaları da iyidir. İnsanlar için söylüyor bunu. Hı hı. Eğer yaşamak için yeterli derecede tamam değillerse ölürler ve ölmeleri de en iyisidir. İşte bu mantık değil mi? Kapitalizm, faşizm, komünizm dünyayı kasıp kavurdu. 350 milyon insan bu yüzden.
Ölmeleri bakın, en iyisidir. Evet. Bu acımasızlığa bakın ya. Vahşet yani.
Zaten evet. İnsana benzemiyor ki. Yani bunların yüzlerinde bir zillet var belli oluyor. Yani bu kadar acımasız, bu kadar zalim.
İşte kapitalizm nasıl olunur yani, bu mantık üzerine kuruluyor. Yani bireyler arası çatışma. Bakın şimdi Cihat Hocam da biliyor. Amerika'ya gittik defalarca. Ben orada yaşadım. Uzun bir süre yaşadım hatta. Amerika'da homeless yani evsiz insanlar vardır. Amerika dünyanın en zengin devleti bakın. 10 trilyon dolar gayri safi milli hasılası var. Yani Türkiye'nin kaç katı olarak düşünün. Böyle inanılmaz zengin bir devlet. Dolayısıyla Amerika'da birinin evinin olmaması mümkün değil bu kadar parayla. Ben Amerika'da yaşadığım dönemde 3 milyon evsiz insan vardı. Hala da var. Mesela New York dünyanın en zengin şehri. Bakıyorsunuz zengin mahalleleri var oturanlar. Böyle trilyonerler oturuyor apartmanlarda. Apartmanın dışına çıkıyorsunuz. Mazgallar üzerinde kışın, bakın mazgallardan sıcak su buharı çıktığı için onun üzerinde yatan insanlar var evi olmadığı için. Yaz, kış sokakta yatıyor adam. Ve Amerikan devleti buna hiç ses çıkarmıyor. En fazla şunu yapıyorlar. Don oluyor bazen böyle. Eksi artık 3, 4 derece, 5 derece oluyor New York'ta hava. O zaman onları topluyorlar ki bütün şehirlerde var bunlar. Bu insanlardan. Spor salonuna götürüyorlar donmasın diye. Soğuk bitince tekrar sokaklara dönüyor bu insanlar. Oradaki insanların hiçbirinin umurunda değil. Ya bunlar ne diyorsun? Ha o mu diyor? Homeless diyor. Peki niye homeless? Yani biraz üstüne gitsen kızıyor sana zaten yani. Sana ne kardeş diyor. Ben mi bakacağım ona diyor. Yani böyle bir zihniyet işte nereden kaynaklanıyor? Bakın işte bunlardan kaynaklanıyor.
Zekat mantığı yok bir defa. Yani değil mi? Orada yardımlaşma mantığı yok. İslam'ın en büyük emirlerinden birisi. Tabii. Mesela yardımlaşma. O kavramı yok etmişler toplumlarında. Kapitalist toplumlar. Ve onu da biliyorsunuz işte evrim teorisine bina etmişler. Buna temel teşkil etmiş. Evrim teorisi ona da temel teşkil etmiş oluyor. Ölmeleri de en iyisidir diyor. Ölürler ölsünler diyor. Ölmelerine izin veriyor. Ortam hazırlıyorlar.
Evet işte yani zaten görüyoruz burada bakın. Darwinizm mantığını alıyor Herbert Spencer. Kapitalizm uyguluyor. Bundan vahşi kapitalizm oluyor. Karl Marx uyguladığı zaman değil mi çatışma mantığını... Yani sırf Karl Marx değil, bütün hepsi bakıyorsunuz Darwinist. Troçki de Darwinist, Lenin de Darwinist ki bunları gösterelim bakın şimdi. Mesela bu değil de. Tamamı Darwinist ve Darwinizmin zemini üzerinde kuruyorlar zaten. Bütün şeyi. Tabii yani bunu anlatmakta yarar var. Bunların hepsinin ortak noktası Mason olmaları bu liderlerin. Marx'ın, Engels'ın, ondan sonra Troçki'nin, Lenin'in, ondan sonra Mao'nun, değil mi? Hepsinin loja kayıtları mevcut. Hı hı. Masonluk bunları ortaya çıkartıyor ve bu felsefeleri destekliyor. Bu sapkın felsefelerini destekliyor. Ondan sonra da kan gövdeyi götürüyor. Neden? Çünkü temelinde hepsinin Darwinizmi var. Masonluk, bakın kayıtlarına baktığımızda, değil mi? Bunu daha önce de gözden geçirdik. Bakın tekrar bakalım. Masonluk zaten Darwinizm üzerine kurulmuş. Bakın bir saniye, ben şimdi size açayım. Bakın Türkiye'deki Mimar Sinan dergisinden birkaç alıntı okuyalım. Masonların yayın organı, değil mi? Hı-hı. Mimar Sinan kendi dergisi. Dergiler, evet. Evet, diyor ki mesela bakın bir amino asit kombinezonunun mutasyon süresi 11 milyon yıl hesaplandığına göre maymundan bu yana insan türünün henüz evrimi tamamladığı söylenemez. Mimar Sinan dergisi 1981 sayı 39. Başka bir sayıda kutsal kitapların bize Adem ile Havva alegorisiyle tanıttığı mistik düşünceye sahip ilk insan Homo sapiens yüz binlerce yıl boyu avcılık ve toplayıcılık suretiyle yaşamını sürdürme çabası içinde daima çoğalarak ve de tekamül ederek 10 bin yıl öncelerinden bu yana 18. yüzyıl başlarına kadar süren bir ziraat dönemi yaşadı. Başka bir sayıda, aynı evrelerde yeryüzünün hemen hemen her yerinde ortaya çıkan bu Homo sapienslerden bir çiftine kutsal kitaplar haşa sembolik olarak Adem ve Havva adını vermişlerdir. Kutsal kitapların sembolizmasının böyle deşifrajı ile Darwin kuramları istikametinde gelişen antropolojik, bilimsel, dinsel öğreti arasında görünürdeki çelişkilerin bağdaştırılabileceğini savunmuştum. Maymunla insan arası antropoidlerin beyninin ise 350 cm küp olabileceği gerçekleri karşısında insan beyninin ve ona bağlı zekasının bir evrim geçirmediği düşünülebilir mi? Böyle uzun, yani
şimdi evrim teorisinin argümanları gerçekten çok detaylar içeriyor. İşte böyle Latince isimler olsun, yok işte bilmem ne fosili orada bulundu, yok bilmem ne oldu da o buna benziyor, kromozom sayısı bilmem ne. Çok karışık bir şey yok. Üç ana nokta var. Bakın ben ilk, ben de tıp fakültesi okurken sonuçta evrim teorisi bize öğretildi. Ama Sayın Adnan Oktar'ın eserleriyle ilk karşılaştığımda konferanslarıyla, şu üç nokta zaten olayı bitiren noktalar. Bir, protein, hücrenin yapı taşı proteinler değil mi? Protein kendi başına oluşabilir mi? Hayır, oluşamaz. Bu bir. İkincisi, evrimleştirici herhangi bir mekanizma var mı? Doğa seleksiyon diyorlar, mutasyon diyorlar. Doğa seleksiyon bir türe evrimleştirebilir mi? İleride bir. Hayır. Az önceki şey alıntılarda da gördüğünüz gibi kendileri de kabul ediliyor bunu. Mutasyon yapabilir mi? Hayır, yapamaz. Çünkü hepsi zararlı. Yani mekanizma yok. Bakın, bir, hücre tesadüfen oluşamaz. Yani protein daha ilk yapı taşı bile tesadüfen oluşamıyorsa hücre zaten tesadüfen oluşamaz. Bir. İkincisi, mekanizmalar yok. Üçüncüsü ise böyle bir süreç yaşanmışsa eğer, bunun kanıtları olmuş olması gerekmez miydi? Ara geçiş formları olmuş olması gerekmez miydi? Ara geçiş formlarına ait fosiller olması gerekmez miydi? Gerekirdi. Bunlara ait fosiller var mı? Yok. Üç ana noktada zaten evrim teorisi çökmüş oluyor. Ne var elimizde? Bunların tamamen aksine hücredeki komplekslik var. Hücrenin tesadüfen meydana gelemeyeceği gerçeği var. Bir protein bile ancak proteinler varsa üretilebiliyor hücrenin içinde. Bütün sistemin aynı anda var olması gerekiyor. Yani indirgenemez komplekslik var.
Evet.
İkincisi ise bakıyoruz canlının tarihine. Canlı türleri ilk ortaya çıktıkları zaman neyse sonra da hep öyle kalmışlar. Hiç değişmeden bugüne kadar varmışlar. Ya da hayatlarının bir evresinde, bir çağda artık zaman gelmiş, soyları tükenmiş. Ama ne olmuş? Hiçbir şekilde değişmemişler. Başka bir şey dönüşmemişler. Hep sabit kalmışlar. Fosil bilimciler de zaten bunu söylüyorlar, bunu kabul ediyorlar. O zaman evrim teorisi diye bir şey olmadığını görmüş oluyoruz. Bilimsel olarak, evet, akılcı yöntemleri kullanarak, bilimi kullanarak görüyoruz ki Allah'ın eşsiz bir yaratışı var. Kusursuz, üstün bir ilimle, sonsuz güç sahibi Allah'ın bir anda yaratması var. Ol demesiyle yaratması var. Ve buna şahit olmuş oluyoruz. Bilimin hangi alanına bakarsak bakalım. Bu mikrobiyolojide de böyle, biyokimyada da böyle, fosil bilimi, paleontolojide de böyle inşallah.
Evet. Bakın şimdi bu ilk fosil kayıtlarında ortaya çıkan hücre, nitekim yani fosil kayıtları bize bunu kesin olarak gösteriyor. Hayatın başlangıcı 3,5 milyar yıl önce ilk canlı hücresi birdenbire ve eksiksiz ortaya çıkıyor. Yani hem mantıken böyle, hem fosil kayıtları da böyle. Sağ tarafta da gördüğümüz günümüzdeki bir bakteri, Leptolingia bakterisi, bakın sağda görüyorsunuz, tıpatıp aynısı. Yani 3,5 milyar yıl hiçbir değişiklik yok. Zaten bakın hücre, Cihat da söyledi ya, eksiksiz olarak ortaya çıkmak zorunda. Yani herhangi bir organelinin eksikliği söz konusu olamaz. Fakat bu, şimdi biyologlar da bunu aslında benzerini söylüyorlar. Bakın diyorlar ki, bu dünyanın en ünlü biyoloji kitabında, Campbell and Rees'te geçen bir şey. Biyogenez deniyor buna ki biyolojide bir kural olarak kabul edilir bu. Bildiğimiz kadarıyla diyor, bütün hayat diyor, yalnızca diyor, daha önceki bir hayatın üremesiyle oluşabilir diyor. Hayat hayattan gelir diyor. Buna da diyor, biyogenez adı verilir diyor. Doğru, hayat hayattan gelir. Zaten biz bir yerde bir hücre gördüğümüz zaman onun mutlaka başka bir hücreden geliştiğini anlarız. Değil mi? İlk hücre demek ki başka bir hayattan gelecek. İşte o Allah'ın hay sıfatının tecellisi. Hay, hayatın yaratıcısı, sahibi demek inşallah. Hayat ancak Allah'ın dilemesiyle başlar, devam eder ve sona erer.
Allah her an yaratmaya evet. devam eder tabii her aşamasında evet. da. Yani Allah ilk hücreyi yaratmış da bırakmış, onlar bölünüyor, çoğalıyor diye bir şey de yok. Çünkü Allah dilemese o proteinler başka proteinleri üretmezler. Yani DNA bugünkü kusursuz haliyle türden türe devam etmez. Hatalar olur, bozulmalar olur. Kusursuzluk zaten birbirini devam ettirecek bir şey olmadığını görürüz. Allah her an yaratmaya devam ediyor. Allah dilemese hiçbir şey olmaz. Hiçbir elektron, hiçbir proton, hiçbir atom geldiği yerinde durmaz zaten inşallah.
Evet, bütün bu anlattıklarınızı bu çağda insanların bu şekilde anlamasına vesile olan Sayın Adnan Doktor hocamızdan Allah razı olsun.
İnşallah.
Değil mi? Hem bize vesile oldu hem de bütün dünyada işte gençleri gördük mesela sergiye gittiklerinde. Evet. Bunların anlaşılmasına vesile oldu. Allah razı olsun. Bu akşam, bu gece programımızı bitiriyoruz izninizle. Yarın sorularınız olursa ahirzamansohbetleri@hotmail.com adresine gönderebilirsiniz. İnşallah yarın akşam saat 22'de harunyahya.tv'de beraber olmak umuduyla iyi geceler inşallah.
Geceler.